Ayrım 16. Sayfa 77. 2. Tarihsel gecikmenin arkeolojisi. Aynı sorunu bu sefer Michael Foglatan'ın Les Mots et Les Choses (parantez sözcükler ve şeyler) adlı çalışmasında ortaya çıkardığı insan bilimleri arkeolojisinin ışığında ele almak belki de yararlı olacaktır. Foucault'un yöntemi, insan bilimlerinin doğuşunda gizli kalmış kavramsal arka planın ortaya koyulmasına dayanmaktadır. Fikirlerin ortaya çıkabilmesi için, bilimlerin oluşması için, deneylerin felsefelere yansıması için, rasyonalitelerin belki yeniden çözülüp dağıtılmadan önce biçim bulması için hangi düşünsel pozitife unsurunun ve hangi tarihsel epiore zeminin gerektiğini bilmek. Böylelikle söz konusu olan şey farklı düşünce dönemlerindeki tarihsel epioreleri keşfetmek. Epistemolojik alanlarını aydınlatmak, epistemeleri yani farklı düşünce dönemlerinin olabilmesini mümkün kılan bilinç dışı ve anonim şekillerini açığa vurmaktır. Buradan çıkan da insan bilimlerinin tarihi değil, arkeolojisi fikri olacaktır. Bu fikir, Rönesans'tan beri Batı düşünce tarihini vurgulayan epistemedeki süreksizlikleri gözler önüne çıkaracaktır. Foucault, Batı düşünce tarihindeki üç büyük süreksizlik tespit eder. Klasik dönem öncesi episteme, yani 17. yüzyılın yarısına kadar gözde olan Rönesans'ın epistemesi, klasik çağı başlatan (parantez 17. yüzyılın ortalarına doğru) klasik episteme ve 19. yüzyılın başında modernliğin eşiğine damgasını vuran modern episteme. Foucault araştırmasını 3 deney alanına yöneltir. Hayat, emek ve dil. Yani insanın biyolojik, sosyoekonomik ve kültürel boyutları derinliğine inildiğinde bilgi alanlarının geniş ölçüde eş biçimli olduğu kanısındadır. Bilginin tarihsel epiyorosi gibi epistemolojik platform fikri de yeni değildir. Foucault'tan önce ünlü temsilcileri olmuştur. Özellikle Fransız düşüncesinde ilk önce Gaston Bachelard'ın mirası vardır ki Bachelard'daki epistemolojik kesilme ya da kopma teması Foucault ve Althusser için temel olmuştur. Bundan daha az önemli olmayan bir diğer katkı da Rus kökenli Fransız filozofu Alexandre Coiré'den gelmiştir. Coiré, tarihin değişik dönemlerindeki epistemolojik eklemlenmeleri araştırmıştır. Örneğin, Orta Çağ'ın kapalı dünyasından modern zamanların sonsuz evrenine geçiş ve nihayet yapısalcı ekolün etkisi oluşmuştur. Bunları söylemekteki kastımız, Foucault'taki insan bilimleri arkeolojisiyle bütünleşmeden önce Batı düşüncesinin farklı dönemleriyle uyum arz eden bir felsefi altyapı fikrinin zaten ortada dolaştığını belirtmektir. Öte yandan klasik epistemenin bilgi biçimi olarak betimlemen temsil etme fikri Heidegger tarafından dünya anlayışları (parantez Weltbild) üzerine yaptığı araştırmada dile getirilmiştir. Descartes'e göre varlığın temsil etmenin nesnelliği, hakikatin de aynı temsilin kesinliği halinde geldiği fikri ilk kez bu araştırmada görülmüştür. Öte yandan bu temsil modern zamanlar epistemesi gibi bir arada var olan 5 olguya dayanıyordu. Bilim, teknik, estetik anlamda sanat, kültür ve tanrıların çekilmesi. Bu paralel olaylar hep birlikte dünyanın görüntü halinde ortaya çıkışını açıklarlar. Yani olanı kendi bütünlüğü içindeki tablosunu sergilerler. Foucault'taki episteme fikriyle Amerikan bilim tarihçisi Thomas C. Hunt'un ünlü bilimsel devrimleri yapısı adlı kitabında geliştirdiği paradigma kavramı arasında da çarpıcı benzerlikler vardır. Modern zamanların ilk başlarından itibaren Batı ile yeryüzünün Batı dışında kalan diğer uygarlıklarını karşı karşıya getiren ontolojik uyumsuzluğu betimlemek için özellikle Hume'daki paradigma kavramından esinlendim. Çünkü bence Hume'un paradigması modernliğin şafağında Batılı insanın bilimsel bakışının geçirdiği değişikliği hayranlık uyandıracak derecede iyi açıklamaktadır. Bununla birlikte Foucault'un epistemeleri Hume'un paradigmasından en az 3 temel noktada ayrılırlar. 1. Yalnızca bilime gönderme yapmakla kalmayıp ekonomi ve filolojiyi de kapsarlar. 2. Newton'un sergilediği gibi bilinçli ilkelere denk düşmezler. Aksine bilinç düzeyinin altlarında yer alırlar. 3. Hume'un paradigmaları gibi örneklik değildirler. Bunlar Hume'un paradigmaları araştırmacılarının bilimsel pratikleri içinde ortaklaşa yararlandıkları somut modeller gibi işlerler. Kısacası episteme, düşüncenin daha ziyade bodrum katıdır. Verili bir dönemdeki bilgi biçimlerinin hepsinin temeli olan bir kavramsal örgüdür. Yine de bu iki kavram iki açıdan benzerdir. Ortak ölçüyle ölçülemezler. Tıpkı paradigmalar gibi epistemeler de aralarında farklılaşmışlardır. 2. Paradigmalar gibi epistemeler de kültürel manzaradaki ani bir değişiklik sonucunda ölürler. Foucault epistemeleri yekpare taşlar olarak, yani bloktan bloğa olan duraklamaların bilmecemsi bir karakteri saklı tuttukları birleştirici bilgi blokları olarak değerlendirilirken, Hume'a göre paradigma değişimi daha ziyade iki paradigmanın bir arada var olabildiği ve hatta var kalmak için ısrarla mücadele ettiği bunalım dönemleriyle çakışır. Bugün de Batı ile 3. Dünya arasındaki karşılaştırmayı oluşturan paradigma çatısında benzer bir durum gözlemliyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla en uygun olanın var kalıcılığı bu Darwin'in vari mücadele sonucunda şu sıralar dinin ve kutsallığın gözle görülür bir geri dönüşüne tanık olsa da üstün gelecek olanın modernlik olduğunu göz önünde bulundurmak zorunludur. Paradigma kavramını Foucault'un da verdiği düşüncenin bodrum katı anlamında kullandım. Ama yine Foucault'taki yekpare taş bloğu karakterini göz ardı ettim. Bu ilişki çerçevesinde değerlendirildiğinde yaklaşımın Hume'un paradigmasına daha yakındır. Batı'daki bilgi arkeolojisi bir uğraş bütününün yerini bir başkasına bıraktığı, yani yeni bir heterojen bilgi bloğu oluşturduğu ani dönüşümlere bağlıysa, Batılı olmayan uygarlıkların epistemesine ne olacaktır? Batı'daki duraklamaları yaşamayan bu uygarlıklar 19. yüzyılın ikinci yarısına doğru modern epistemenin son başkalaşımlarıyla bir yüz yüze gelmek zorunda kalmışlardır. Her şeyden önce geleneksel uygarlıkların temellerinin Foucault'un klasik dönem öncesi episteme diye adlandırdığı epistemeye çok benzediğini söyleyelim. Klasik dönem öncesi episteme 4 benzerlik üzerine kurulmuştur. Convenientia, aemultia, analoji ve sempati. Bu görüş şekli dünya nesrini sözcükler ve şeylerin bir benzeşimler örgüsü içinde birbirlerine bağlandıkları bir nesri oluşturur. Benzerlikler türlü şekillerde etkin olabilirler. Ya yakından işleyerek varlık zincirinin halkalarını oluştururlar. Convenientia ya mesafeli şekilde işleyerek aynadaki yansımalar gibi temassız benzeşimler yaratırlar. Aemultatio ya benzer ilişkiler aracılığıyla her şeyi analojiyle tıka basa doğmuş özel bir noktaya, yani insana getirerek benzeşimlerin gücünü arttırırlar. parantez analoji ya da bir titreme gibi tüm evreni saran ve şeylerin derinliklerinde rol oynayan sempati yoluyla etkin olurlar. Sempati kozmozu mizaçlarımıza bağlar. En uzak şeylerin yakınlaşması ve özümsenmesi ilkesidir. Ağırları ağırlığa, hafifliği etere doğru çeker. Şeyleri birbirleriyle özdeş kılar. Kimliklerini ortadan kaldırır. Eğer gücü antipati aracılığıyla dengelenmeseydi dünya, aynanın homojen kütlesine indirgenmiş olurdu. Tek bir mıknatısın çekimine duyulan sempatiyle asılı kalmış olurdu. Benzeşimdeki epistemenin belirgin bir işareti vardır. İmza. Tanrı dünyada her yere imzasını atmıştır. Bu dünyada işaretler ve benzerlikler sonu belli olmayan bir kıvrım içinde birbirlerine sarmalanıyorlardı. Bundan dolayı dünya şifreleri çözülmesi gereken işaretlerle kaplıdır. Öyleyse bilmek, yorumlamak demektir. Görünen işaretten görülmeyene doğru gitmektir. Bilgi, gizlerin yorumsamasıdır. Başka bir deyişle, divinatio ve eridatio. Aynı yorumsamadırlar. Bu episteme 17. yüzyıldan itibaren çöker ve modernlik öncesi düşüncenin yasası haline gelmiş analojilerin yerini yeni bir bilgi biçimi olarak temsil etme alır. Bu noktadan itibaren düşünce benzeşimin bölgesinde hareket etmez olur. Benzerlik artık bir bilgi biçimi olmaktan ziyade zihindeki bulanık görüntülerin ve hataların kaynağıdır. Benzeşim itibarını kaybedince kozmik yanılsama, çiftlenme tiyatrosu ve göz aldatma oyunları belirir. Bu yanılmaca dünyasının yeni kahramanı Cervantes'in Don Quixote'udur. Cervantes, Rönesans dünyasının negatifini çizmiştir. Yazının artık dünya nesri olmadığı, benzerliklerin kesinlik kaynağı olmaktan çıktıkları, her şeyin sayıklama ve ironiye döndüğü bir evren. Dünyanın sihiri dağılınca simgelerdeki şifreyi çözmek olanaksızdır. Çünkü yazı ve şeyler artık birbirlerine benzemezler. Don Quixote şeyler arasındaki başıboş dolaşır. Analoji içinde yabancılaşmıştır. Bundan dolayı Don Quixote modern eserlerin ilkidir. Çünkü bu eserde Foucault'a göre özdeşliklerin ve farklılıkların zalim mantığının işaret ve benzerliklerle sonsuza dek oynadığını görürüz. Dil artık gizler yorumsaması değildir. Edebiyattır. Zamanında yaratıcı muhayyilenin eseri olan benzeşim şimdi sayıklama ve saçmalıktır. Bilinç faaliyeti artık şeyleri birbirine yaklaştırmaktan ibaret olmayacaktır. Aksine ayırt etmeye yönelecektir. Yani kimlikler oluşturmaya, bunun sonucunda analoji hiyerarşisinin yerini çözümleme alır. Artık her benzeşim denetlenmeden geçirilecektir ve sayıları sınırlı olduğu için şeylerin tümünün sayıya dökülmesi, kategorilendirilmesi, içlerindeki farklılıkların ve özdeşliklerin belirginleştirilmesi olanaklı olacaktır. Klasik epistemenin ana yapıları matesis yani evrensel ölçü ve dizge bilimi ve taksinomiya yani sınıflandırma ve tablolaştırma ilkeleridir ki bunun en iyi örneği Linne botaniğidir. 17. ve 18. yüzyıllarda bilginin merkezi tablodur. Klasik çağda dizgiye olan bu bağlılık, Rönesans'ta yorumlamaya olan bağlılık kadar temeldir. Ve nasıl yorumlama, sözcükler ve şeylerin dünya nesri içinde birbirine bağlayan bir benzerlikler bilgisi olduysa, taksinomi aracılığıyla dizgeye sokmada özdeşlik ve farklılık bilgilerini oluşturacaktır. bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Gustav Backhelert. G A S T A V. B A C H E L A R D. Althusser. A L T H U S S E R. Alexandre Coire. A L E X A N D R E K O Y R E.